Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün güzel bir sofra kuracağız.
İnşallah.
Ama bu sofra hani böyle hadi oturalım yemek yiyelim sofrası değil. O sofra tarih içinde değişecek.
Evet.
Yıllar içinde. Aslında böyle yakın tarihimizden baktığımızda bazı yemeklerin hala bugüne kadar geldiğini görüyoruz. Bazıları unutulmuş. Bazıları sadece kitaplarda kalmış. Bazı reçeteler böyle bir yemek mi yapılmış, yapılırmış dedirtiyor bize. Beni en çok şaşırtan da kültürler arasındaki etkileşim. Bize ait olduğunu düşündüğümüz bazı yiyeceklerin, zeytinyağlı yemekler gibi, bize hiç ait olmadığını, sirkeli, sarımsaklı yemeklerin yine bize ait olduğunu düşünürken aslında göç yolunda öğrendiklerimiz olduğunu okuduğumda çok şaşırmıştım.
Şimdi evet, yani ben gençlere veya benden gençlere soruyorum, en sevdiğiniz yemek nedir? Çünkü meraklıyım ben kültür tarihine. Yani kendime gurme diyemem ama yemeklere de az çok tefrik edebiliyorum. Hiç kimse etli sarma severim. Bamya severim. Mantı severim. Su böreği severim demiyor. Veya işte sarığı burma severim demiyor. Pizza severim diyor. Makarna, spagetti diyor hatta severim diyor. Ton balıklı sandviç severim diyor. Enteresan
salata,
bir...
Ton balıklı salata.
Evet, ton balıklı salata.
Salata deyince
ton balıklı salata. Şimdi bu gösteriyor ki bu yemek kültürü ve yemek alışkanlıkları zaman içinde çok esaslı bir şekilde değişiyor. Vaka bunun tabii karşılamak lazım. Çünkü zamanımız o kadar hızlı değişikliklerine olduğu bir zaman ki... yani bizim o muazzam soframız fast food'a yenik düştü. Yani böyle bir durum var. Fakat sizin işaret ettiğiniz gibi mesela biz şu anda hali hazırda cemiyetimiz pek çok hususta GARP'tan geri. Mesela ilimde ve teknikte geriyiz. Demokrasi, insan haklarında belki geriyiz. Sokakları temiz tutmakta, trafik kaidelerine uymakta geriyiz. Bunun tabii başka psikososyolojik sebepleri var. Ama çok ileri olduğumuz ve asırlardır şampiyonluğu kimseye vermediğimiz, kaptırmadığımız, paylaştığımız ama kaptırmadığımız bir hususiyetimiz var. O da mutfağımızdır. Türk mutfağı tarihte ve şimdi benzeri olmayan bir sistemi temsil ediyor. Düşün, dünyada birkaç mutfak var. Biliyorsun, bir Fransız mutfağı vardır, bir Çin mutfağı vardır. Hadi bir de Hint mutfağı vardır. Lübnan mutfağı vardır. Yani Suriye mutfağı vardır. Lübnan mutfağı değil aslında Suriye. Çünkü Lübnanlar dünyanın her yerinde olduğu için Lübnan lokantası diye tanıtıyor. Aslında Suriye Şam mutfağıdır. Çünkü Şam
Ortadoğu'nun
aynıdır. Merkezidir. Şimdi ama Türk mutfağı dediğimiz zaman bana sorarsanız belki subjektif ama olmadığımı düşünüyorum. Diğerlerine fark atan bir mutfaktır.
Bütün bu saydığınız mutfaklar ama.
Evet. Neden? Bunların hepsi kendi kültürleri içinde doğmuş, yetişmiş. Dışarıdan tesirleri az olmuş mutfaklardır. Eklektik mutfaklar değildir. Olsa bile çok minimal seviyededir, azdır. Fakat Türk mutfağı öyle değil. Türk mutfağı, Türklerin tarihi seyir ruznamesiyle, günlüğüyle değişmiş, gelişmiş, inkişaf etmiş, tekamül etmiş bir mutfaktır. Orta Asya'da Türkler çok güçlü bir mutfağa sahip değillerdi bildiğimiz
kadarıyla.
Şimdi
onu soracaktım. Aslında yolculuğu oradan mı başlatmak lazım? Hani
yolculuk oradan başlıyor,
şüphe yok.
Yol boyunca
nasıl değiştiğini de konuşalım. Evet. O zaman ilk sorum şöyle olsun size. Türklerin bu yolculuğunda merkez nokta Orta Asya'dan yola çıktıklarından bugüne gelen herhangi bir yemek var mı?
Evet. Şimdi mesela Anadolu'da tutmaç diye bilinen bir yemek vardır. Tutmaç, ayranlı, erişteli, mercimekli, nane atılan bir çorbadır. Çok. Yazın serin yenir. Kışın sıcakta yenebilir. Sarımsak bunun vazgeçilmezidir.
Sarımsak Türk.
Evet.
Hatta, Türk müdür?
Hatta Tuğrul Bey Bağdat'ta buna benzer bir yemek yediği zaman yerek yemekmiş ama sarımsağı eksik demiş. Sarımsağı. Bu anlıyoruz ki. Ama tabii şimdi ben biraz atladım yüzlerce yıl. Yani Tuğrul Bey demek İran demektir. Yani Rey şehrinde oturuyor.
Etkilenmiş.
Yani artık o muhtemelen Hint İran kültüründen etkilenmiş bir şeydir. Mesela bu tutmaç çok eski bir Türk yemeğidir. Adı da öyle. Tutma aşı deniyor. Şimdi mesela Türkmenler arasında yaygındır. Çok besleyici bir gıdadır. Ama yavaş yavaş unutulmuş, yerini yoğurt çorbalarına, yayla çorbalarına bırakmış. Mesela bu eski Türk tarihinde bu var. Orta Asya'da Türklerden çok zengin bir mutfak kültürü beklemek doğru değil. Yaşadıkları coğrafya itibariyle et ve hamur işlerinin merkezde olduğunu biliyoruz. Fakat Çinlilerle olan münasebeti, bilhassa Çin mıntıkalasına yakın olanlarda bir takım farklı yiyecekler. Sebze, iklim de yumuşadığı için sebzenin yetiştiği yerlerde artık yavaş yavaş sebzenin de tanındığını, bilindiğini, bakliyatın da bilindiğini, tanıdığını görüyoruz. Ama Türklerin esas mutfak macerasının başı İran'a gelişleridir. İran, yani Orta Doğu mıntıkasından bugünkü Türkmenistan, Özbekistan üzerinden İran'a gelişleri ve yerli Pers kültür, İran kültürüne, Pers demiyorum çünkü Pers bir İran kavmidir. Güney İran kavimlerindendir. 5-6 tane İran kavmi vardır. Bunlardan Türklere en çok tesir eden bugün mevcut olmayan Soğud kavmidir. Bugünkü Buhara, Semerkant vasını yaşayan alfabe, mesela Orhun alfabesi bile onlardan alınmadır. Bozkurt kültü bile onlardan alınmadır. Müslümanlığı bile Türkler Soğudlardan öğrenmiştir. Namaz, peygamber, ferişta, abdest, bunlar hepsi Soğudça kelimelerdir. Bu Soğudlar tip olarak da Pers İranlılarına benzemezler. Daha açık renklilerdir. Sarışına yakın tiplerdir. Çok, yani en kuzey Persler, İran kavimleridir. Bunlardan çok ciddi tesir görmüşler. Bu Soğudlar tarihin, antik çağın en medeni topluluklarıdır. Büyük İskender bile bunlardan bir kızla evlendi. Roksan adında bir kızla evlendi. Bu Soğudlarla tanışmaları Türklerin hayatında çok şeyi değiştirdi.
O zamana kadar Türklerin hayvancılıkla uğraştığını biliyoruz. Evet. Doğal olarak en temel gıdaları
da. Evet, esas gıda et. Evet. Esas. Hala da öyledir biliyorsunuz. Orta Asya'ya gittiğiniz zaman Kazaklar, Özbekler de. Özbekler değil de daha çok Kazaklar. Çünkü Özbekistan çok mümbit bir mıntıka. Orada her şey yetişiyor ve kültür tamamen farklıdır. Türk kültürü orada farklıdır. Ama Türkmenistan ve Kazakistan mıntıkası hala arkaik Türk kültürüne yakın.
Orada hala o yemekler pişiyor mu? Mesela yapılan araştırmalar orada bu yemeklerin piştiğini ya da en azından reçete olarak bugüne kadar geldiğini
gösteriyor. Şimdi şöyle, buralardaki kültür çok büyük değişikliğe uğramış. Eski Türk mıntıkası dediğimiz bugünkü Kazakistan, Türkmenistan zaten Moğollar tarafından istila edilmiş ve ciddi bir Moğol kültürü bilhassa Kazakistan'da ve Kırgızistan'da var. Onun için burada yaşanan kültürü siz birebir Türklerle bir tutamıyorsunuz. Mesela Kazakistan'da 7 göbek evlenme yasağı var. Yani dedelerinin dedesi kardeşse evlenmiyorlar. Ama dedelerinin dedelerinin babası kardeşse evleniyorlar. Bu halbuki Türklerde olmayan bir şeydi. Çünkü eski Türklerde yakın akraba evliliğine çok rastlanıyor. Yani endogami deniyor bunu, içeriden evlilik. Ama mesela bu neden? Bu Moğollarda olan bir gelenek. Moğollar şeyi sayıyorlar. Akrabalığı sayıyorlar ve çok uzaktan evleniyorlar. Mesela bu enteresan bir tesir.
Mesela şeylere, bizde de Rumeli'de öyledir. Çok uzaktan evleniyorlar.
Rumeli'de yakın uzaktan evleniyorlar. Rumeli muhacirlerinin uzaktan evlenmelerinin birkaç sebebi var. Bir kere Rumeli muhacirleri Anadolu'daki o kabile aşiret şeyinden uzaktırlar. Perakende yerleştirildikleri için artık onların aynı kültürü yaşadıkları bir aşiretleri, bir Türk aşiretine mensup değillerdir. Çoğu şehirlidir zaten. İkincisi Rumeli Türkleri bulundukları coğrafya itibariyle gayrimüslimlerle ve fethedilen topraklarda yaşadıkları için devamlı bir emniyet psikozu içinde yaşarlar, psikolojisi içinde yaşarlar. Onun için farklı ailelerden yapılan evlilikler Rumeli Türkleri için bir emniyet, aynı zamanda bir ekonomik açılma demektir. Aynı ailenin içinde evlendiğiniz zaman kendinize müttefik bulamazsınız. Farklı bir aileyle evlendiğiniz zaman potansiyel aile ferdi kadar sizin müttefiğiniz vardır Rumeli'de.
Öyle bir bakış açısı
ekonomik açılmadır. Yani size yeni bir aile, yeni bir ekonomik açılım demektir. Biliyorsunuz Rumeli'nin Türkleri Anadolu'ya göre çok daha medenidirler. Ticarette, kültürde daha ileridirler. Bulundukları coğrafya ve oraya seçilerek gönderilmek ve farklı sebeplerle. Onun için bu endişeyi de gütmüşlerdir. Ve zaman içinde artık bu Rumeliler de adet olmuştur. Mesela Anadolu'da Çerkezler de böyledir. Çerkezler de asla aileden evlenmezler. Ama Anadolu'da akraba evliliği çok yaygın. Çok yaygın. Bunun sebebi de işte beni bilen kurt yesin. Bizim örfümüzü, adetimizi bilir. Mallarımız bölünmesin. Dışarıya gitmesin. Bunun gibi bir takım endişeler var. Bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafları hep aynı kültürün aile içinde devam etmesi, aileye taze kan girmemesi, bu o aileyi bir müddet sonra dejenerasyona uğratmaya sebebiyet veriyor. Ama evet, kültürünüzü bilen insanlarla yaşıyorsunuz, belki daha mutlu, daha anlayışlı oluyorsunuz. Ama işte dediğim gibi dışarıdan yapılan evlilikler taze kan demektir. Bir aile vardı, bir bey ailesi. Dayım onlarla ahbaptı. Dedim bu aile niye hep böyle güzel, erkeklere yakışıklı kızla? Dedim ya, dedi ki yavrum onlar bey ailesi dedi. Her istediği kızla evleniyor dedi. Hep de güzel kızları seçiyor dedi. Bu tabii evet, genetik mirasa tesir ediyor. Şimdi bu tabii bir şaka gibi ama dışarıdan gelen kan.
Bir şimdi görse o bey ailesi estetikli kızlar arasından seçeceksiniz sonra.
Şimdi öyle doğan değil. Çocuk doğan çocuk öyle olmuyor. Acaba? Şimdi İmam Şafii Hazretleri'nin bir sözü var. Mümkün mertebe diyor. Dışarıdan evleniniz. Ailenizin dışından olsun. Hatta mümkünse memleketinizin dışından olsun. Bunu söyleme sebebi belki de bu anlattığım sebepler. Yani aileye taze kan girmesi faydalıdır. Mesela Avrupa'da kraliyet ailelerinde akıl hastalıkları ve bazı sakatlıklar zuhur etmişti. Mesela Vasa Hanedanı'nda, İsveç Hanedanı'nda vardı. Bir müddet sonra hanedan yok oldu. Yani üreme kabiliyetini kaybetti. Derler ki İsveç'te soyluluk çok yaygın olmadığı için Vasa Hanedanı kendi içinden evlendi. Ve Avrupa'da Cermen kültüründe ve Hristiyanlık'ta da bu var. Amcayla, dayıyla, teyzeyle evlenmek meşrudur. Yaygın olmamakla beraber Avrupa'da
yani Hristiyanlık amcayla evleniyor.
Evet, kabul ediyor. Amca. Kabul ediyor. Evet, evet. Amcasıyla evlenebilir bir insan. Halasıyla evlenebilir. Çok az da olsa bu evlilikler Avrupa'da var. Bugün mesela Alman Medeni Kanunu'nda da bu mümkündür. Yani bir insan amcasıyla, dayısıyla, halasıyla, teyzesiyle evlenir. Hmm. Kardeşiyle evlenemez. Dar tutmuş evlenme yasağını. Bu eski Cermen adetiydi. Bu bir müddet sonra mesela hanedanda bozulmalar meydana getirdi. Şimdi Türklerin soğuklar, arkasından batıya gelişi, Araplarla teması. Biliyorsun çok eski çağlarda yani İslamiyet'in ilk yıllarında Türkler Araplarla temas kurdular. Ve ilk başta hasmane başlayan münasebetler çok kısa bir zaman sonra dostaneye dönüştü. Araplar Türkleri istihdam ettiler asker olarak. Onlar için şehirler kurdular. Türkler Arap mıntıkalarına geldi, yerleşti. Mesela ta Emevilerin son zamanı, Abbasilerin ilk zamanında ilk Türkler Arap mıntıkalarına gelip Irak'a yerleştiler. Bugün Irak Türklerinin bir kısmı, hepsi değil bir kısmı, ta Emeviler zamanından gelip oraya yerleşmiş insanlardı. Bir kısmı sonra gelmiştir, Kuzey Irak Türkleri.
Bu yolculuk sırasında da bir sürü yemek öğrendiler, evet, değil mi? Mutfakları değişti.
Tabii, bu dostane münasebet şu demek. Birbirinize gidiyorsunuz, geliyorsunuz, kız alıyorsunuz, veriyorsunuz ve ciddi bir tesirleşme oluyor.
Bir de eski dönemde özellikle işte bu tür ilişkilerde bir sofra kurulması ve beraber, evet, yemek yeme alışkanlığı çok kuvvetli.
Şimdi insanlığın başından beri yemek insanların arasındaki münasebetleri kurmada ve yıkmada mühim rol oynar. Avrupa'da mesela şerefe adeti var. Bardakları birbirine tokuşturma adeti. Hı hı. Bu nereden geliyor? Bardağı vurduğunuz zaman sizin bardağınızdaki içecek karşı tarafın bardağına dökülüyor, onunki size dökülüyor. Yani zehirlemiyorum ben seni. Hı, emniyettesin. Emniyettesin demektir. Bu beraber sofrada oturmak, yemek yemek barış, dost alametidir. Çünkü antik çağdan beri insanlar ancak dost gördükleriyle yemek yerler. Dost görmedikleri yemek yemezler. Bu yemek yemek karşı tarafa bir kıymet verdiğini gösterir. Yemek yememek de karşı tarafı hasım gördüğünü
yani
ifade eder.
Yani o ikramı kabul etmemek.
İkramı kabul etmemek, evet. Hı hı. Yani bir insana yapılan ikram reddedilirse ben sana düşmanım demektir. Hı hı. Bu karşı taraf bundan bir mana çıkartır. Onun için sofra öteden beri insanların münasebetlerinde rol oynuyor. İkincisi, bütün mesut günlerde sofra kurulur. Dini bayramlarda sofra kurulur, ziyafet verilir. Dar veya geniş ölçekte. Düğünlerde yemek verilir. Düğün iki türlüdür Müslümanlar için. Bir evlenme düğünleri vardır, bir sünnet düğünleri vardır. Her ikisinde de ziyafet verilir. Bu ziyafetler insanlar arasındaki dostluğu, muhabbeti perçinler. İnsanlar aynı sofrada yemek yediği kişilere karşı hasmane hisler pek beslemezler. Besleyemezler ister istemez. Yemeğini yedikler adam. Böyle bir de bir tabir vardır biliyorsunuz.
Elinden yemek yedik.
Elinden yemek yedik. Bu işte hadiseler cemiyette yemek yemenin, hele hele beraber yemek yemenin ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. Şimdi böyle olunca insanlar biraz zenginliklerini, biraz mevkilerini, biraz da dostluklarını göstermek için, hadi dostluklarını önce söyleyeyim, o daha masum, diğeri biraz daha belki şey, sofraya çok özenirler. Yani rastgele bir kuru ekmekle karşı tarafı sağmazlar. Adettir, çorba içelim derler ama bakarsanız sonra da 70-70
kişiler vardır.
Yani bu, evet, bir ekmek yedik, evinde ekmek yedik diyor. Evinde dediği ekmek yedi, kuzu kızartması yemiş mesela.
Yanında kuzu var.
Ama bu tabir olmuştur biliyorsunuz. Böyle olunca bilhassa bu işe ehemmiyet veren cemiyetlerde ve buna elverişli olan cemiyetlerde tabii ki sofra kültürü inkişaf eder. Onun için Türklerde sofra kültürü çok inkişaf etmiştir. Daha sonra Bizanslılar ve Ermenilerle olan münasebetleri, yani Araplar, Araplardan sonra Anadolu'ya gelişleri, Anadolu'nun yerli halkı olan Bizanslılar ve Rumlarla olan münasebetleri Türklerin kültürünü ve bilhassa sofra kültürünü değiştirmiştir. Türklerin de şöyle bir kabiliyeti var. Bunu daha önceki programlarda da söyledik. Benim tespit ettiğim ve kitaplarda da okuduğum bir kabiliyet bu. İntibak kabiliyeti. Şimdi ve insanlardan adaptasyon. Ve insanlardan bir şey alma. Kompleks mesela Avrupa'da bunu göremezsiniz. Yani Avrupalı kolayca sizinle samimi olmaz. Diyalog kurmaz, mesela size benzemez.
İngilizlerle Fransızlar yan yana geliyorlar ama birbirlerinin mutfaklarından hiç etkilenmiyorlar.
Hiç etkilenmemişler.
Hatta bunu bir hakaret kabul ediyorlar.
Evet.
Ama biz öyle değiliz.
Değiliz, evet, değiliz.
Şimdi bu...
Halbuki İngilizce'de kelimelerin yarısı Fransızcadır. Fransızlar İngiltere'yi istila ettiler. Mecburen dillerine kelimeler girdi. Buna rağmen Fransız kültürü İngiliz kültürüne, İngiliz kültürü Fransız kültürüne hiç tesir etmemiştir. Bu kadar beraber yaşadık. Tamam, bunu bazıları asırların getirdiği hasmanilik, devamlı savaştılar biliyorsunuz. İngilizlerle Fransızlar 19. yüzyıl sonlarına kadar hep muharebe halindelerdi.
Şimdi de kağıt üzerinde muhabbetli değiller
çünkü tarihi düşmanlıklar maşeri vicdanda, yani halk vicdanında bir leke bırakıyor. Şimdi bizim Yunanistan'da hiçbir problemimiz yok. Bu problemler 1922'de çözülmüş. Ama yine de insanlara sorsanız Yunanistan'ın potansiyel düşmanı. Çok eskiden böyle bir Türkler arasında bir anket yapmışlardı. En birinci düşmanınız kimdir? Yunanistan demiş adam. İkinci Amerika demiş. İngiltere yok. Mesela İngiltere'ydi de 1923'ten beri Türkiye gayet dostane, ama ondan evveli. Enteresan. İnsanlar kafalarında düşman peydahlarla onu kolay silmezler.
Biraz da toplum propaganda şeyinde kaşındığı için bu.
Propagandalar, ülkeler, ders kitaplarına kadar girmiş ajitasyonlar buna tesir ediyor tabii. Kaçınılmaz bir şey. Bu sadece Türkiye'de değil, başka memleketlerde de
ama
var.
Ama mutfaklar öyle demiyor.
İşte paranın nasıl dini, imanı, ırkı yoksa mutfaklar da öyledir. Bu işte Türklerin muazzam adaptasyon kabiliyeti. Yani bir yere girdikleri zaman hemen oraya adapte oluyor. Biz buraya nereden geldik? Burada yaşayamıyoruz. Vatan, millet, ah, uh demiyorlar.
Şimdi birazdan çok, çok enteresan örnekler konuşacağız. Ama bu Türklerin neden artık Orta Asya'dan başladığımızı da konuşalım. Oradan beraberinde getirdiği yiyecekler var. O yiyecekleri yol boyu geçtiği toplumlara tanıttığı gibi o toplumlardan üzerine kata kata Anadolu'ya kadar gelmiş.
Ve muazzam bir mutfak oluşturmuş.
Ve evet, şimdi o kurduğumuz sofrada, şimdi birazdan bir sofra kuracağız. Evet. O sofrada işte Orta Asya'dan gelenler var. İran'dan aldıklarımız var. Yukarıda işte Moğollardan, Kazaklardan öğrendiklerimiz var. Ama Anadolu'ya geldiğimizde işte Bizans kültüründen, Hititlerden kalanlardan tutun da özellikle biraz daha güneyimizden gelen sofralarla beraber hani denebilir ki dünyanın en lezzetli sofrası kuruluyor.
Evet. Şimdi mesela Türkçe'de Arapça veya Fransızca veya Farsça kelimeler var. Bu kelimeler artık Türkçe olmuştur. Öyle ki çoğunun telaffuzu değişmiştir. Hatta manası değişmiştir. Mesela müsaade kelimesi Arapçadır. Biz müsaadeyi izin olarak kullanırız. Arapça yardım manasına gelir. Peş kelimesi Farsça'da ön demektir. Nitekim peşkir, peştemal. Biz peşi, arkadan, peşimden gel. Bakın manası bile değişmiş. Artık bu kelimeleri siz Farsça, Arapça, Ermenice, Latince, Rumca, İtalyanca diyemezsiniz. Bunlar Türkçe kelimeler olmuştur. Tıpkı bunun gibi Türkler bunlardan öğrendikleri yemekleri ufak dokunuşlarla, bazen esaslı dokunuşlarla kendilerine mal etmişler. Ve bunlar Türk mutfağının parçası olmuştur.
Türkiye-Yunanistan arasında da en büyük tartışma konusu bu yemek bizim,
Türk
yok kahvesi, bu yemek
kahvesi, bizim, evet. Baklava sizin mi, bizim mi? Evet.
Şimdi kısa bir araya gidelim ve bu sofrayı artık kuralım.
Evet.
Dinleyicilerimiz için. Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Çok enteresan, çok da lezzetli bir sofra kuracağız şimdi. Ben bu sofrada farklı kültürlerden izler bulacağını biliyorum dinleyicilerimizin. Hatta bizim dünyaya verdiğimiz kültürler de var. Mesela bir peynir, başlı başına bir program konusu. Peynir bizim ürettiğimiz ve dünyaya ikram ettiğimiz bir yiyecek. Yoğurt, her ne kadar feta cheese, Greek yogurt deseler de.
Yoğurdun Türk buluşu olduğu kesindir, adı da böyledir. Hatta bir Alman profesör bir tarihte yazmıştı, ben onu çok da yazdım, dile getirdim. Türklerin diyor medeniyete hiçbir katkısı olmasa yoğurdu bulmaları yeter. Çünkü yoğurt bir numaralı bağırsak antiseptiğiydi. Biliyorsunuz pek çok hastalıklar bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bağırsakların temizlenmesi çok mühim. Bunu ancak yoğurt yapıyor. Fakat ne çaredir, ne kadar üzüntü verici bir şey ki. Şu anda yoğurt bizim sofralarımızdan çekilmiştir. Yani tarih içinde bazı şeyler kayboluyor. Yoğurdun emniyeti kalktı. Çocuklara mekteplerde süt veriyorlar. Hı hı. O süt nasıl süttür Allah bilir. Çocukların çoğunu alerji yapıyor. Çünkü süt içilmez. Süt kullanılır. Süt mamulleri çocuğa yoğurt verseler, hele meyveli yoğurtlar ver. Herkes yer bunu. Hı hı. Ve aynı benzeri bir şeyi hasıl eder çocuklarda.
Şimdi bu yoğurt bizim soframızın vazgeçilmezi. Evet. Yoğurt ve yoğurtla yapılanlar, peynir ve peynirle yapılanlar.
Ha, doğru, bu yoğurt sadece yalnız başına yendiği gibi. Yoğurt yemeğe katkıdır. Bir de yoğurtla yapılan yemekler vardır. Tabii. Evet.
Sonra işte dediğim gibi bu Orta Asya'dan çıkalım. Ne aldık yanımıza? Tutmaç çorbası mı koyduk bu sofraya?
Tutmaç, yoğurt mesela çok eskidir. Yoğurtla kurut yaparlar. Yarmayı, yani kabukları alınmış buğdayı çökertilmiş ayranla biraz un katarak, biraz yağ katarak tarhanaya benzer bir yarma tarhanasına benzer bir yiyecek yaparlar. Bu yiyecek sütle, yoğurtla, yağla sulandırıldığı zaman çorba olur. Katı olursa yemek olur. Tarhana yemeği gibi.
Hmm.
Cıvık olursa bundan sulu bir yemek yaparsınız. Yahniye katarsınız. Bu kurut denilen, bakın adı bile Türkçedir. Eskiden Anadolu'da her evde yapılırdı. Hatta şehirlerde yapılırdı.
Aslında
ben
bu yemeğin besin değerini de arttırıyor, değil
attırıyor.
Mi?
Ben çocuk görürdüm Ankara'da camların önünde kadınlar bir iki pişirin bunu yapıp böyle güneşe serer kuruturlardı bu kurutu. Evlerde yaparlardı bunu eskiden. Şimdi mesela bu tamamen unutuldu. Kurut derler mi? Kurut. Türkmen tarhanasına benzer. Biliyorsunuz tarhana bizim çok eski bir gıdamız. İranlardan öğrendik. Aslı terinedir. Fakat biz bunu kendimize mal etmişiz. Bir un tarhanası vardır. Bir Türkmen yoğurtlu yarma tarhanası vardır. Buna Türkmen tarhanası. Adı bile Türkmen tarhanası Anadolu'da. Bu un tarhanası biliyorsunuz çok gıdalı bir şeydir. Çorbalarda kullanılır. İçine nohut katarsınız, katmazsınız. İşte biber, domates, un, bu yağda bundan yapılır. Eskiden her evde yapılırdı. Bez torbalara konurdu ve böyle saklanırdı. Rutubetten muhafaza etmek için.
Eskiden Türk insanın kahvaltısı bu çorbaydı.
Çay, peynir, zeytin, reçelle yapılan bir kahvaltı Anadolu'da ve İstanbul'da bilinmezdi. Çorba içilirdi. Hı hı. Çorbanın yanında peynir ve ekmek yenirdi. Yani lavaş gibi ekmekler yapılırdı. Peynir ona sarılarak çorbaya katık yapılırdı. Çayın kültürümüze gelişi daha önce anlatmıştık. 93 Harbi ve sonrasıdır. Çay sofraya girdikten sonra bize Avrupa'yı kahvaltılar ortaya çıktı. Hmm. Yani bugün yediğimiz peynir, zeytin, reçel, yağ ve çaydan ibaret en pirimidi. Bunu genişletebilirsiniz. Bu kahvaltı bize çok sonraları geldi. Şehirlerde bile tarhana çorbası içilirdi. Tarhana çorbası çok gıdalıdır. Eskiden iki öğün yemek yendiği zaman İnsanı tok tutar. Kolay kolay acıkmazsınız. Yani bazı yemekler insanı acıktırır. Mesela bulgur yemeği insanı acıktırır. Hmm. Bulgur pilavı yediğiniz zaman acıkırsınız. Muhtemelen hazmı kolay olduğu için çok çabuk hazmediliyor ve bilemem onu sebebini.
Hmm.
Ama mesela tarhana çorbası aynı kökten geldiği halde muhtemelen içine katılanlardan dolayı uzun zaman insanı tok tutuyor.
Belki
taneli olmadığı halde.
Daha fazla protein olduğu için yoğurt
muhtemelen.
Vesaire.
Mesela bu bizim Farslardan öğrendiğimiz ama kendimize mal ettiğimiz bir çorbadır ve evlerde yapılan bir çorbadır. Hala da bazı hassas kadınlar bunu yaparlar. Şimdi piyasada da bulmak mümkün biliyorsunuz. Türkmen tarhanası ise daha çok ziraatle meşgul olan Anadolu'nun köy ve kasabalarında yapılır. Yarmayı yoğurtla veya ayranla veya sütle kurutursunuz.
Fermente oluyor mu?
Mayalanıyor. Evet. Öbürü gibi bu da mayalanıyor. Hı-hı. Yani öbür tarhana da mayalanıyor, bu da mayalanıyor. Hafif mayhoş bir tadı vardır. Bundan da çorba yaparsınız. Bu çorba taneli çorbadır. İçine yarma, yoğurt, nohut atarsınız veya fasulye atarsınız.
Tarhana gibi, un gibi olmuyor.
Olmuyor, hayır. Bu tanelidir. Bu da çok gıdalı bir çorbadır. İçine envai çeşit, yarpuz başta olmak üzere ot katmanız icap eder. Bunun da öyle bir şeysi var. Mesela çorbalardan bahsettik ya. Sofranın bir kere mukaddimesi, anahtarı çorbadır. Çorba bize Araplardan gelmiş bir gıda. İsmi de zaten şurbe, içilen şey demektir. Şurup, şerbet, şarap, meşrubat hep bu kökten geliyor.
Hmm.
Ama çorbayı Türkler öyle bir hale getirmişler ki Araplarda çorba yok şu anda. Yani yok derken yanlış anlaşılmasın. Yemeğin şeyi değil, isterseniz geliyor Avrupa'daki gibi. Mesela Avrupa'da çorbayı eskiler derdi ki eşşurba esasut taam, şeyin çorba. Esasıdır, yemeğin esasıdır. Bizde bir ziyafet verilecekse çorba mutlaka vardır. Avrupa'da çorba mutlaka yoktur. Lokantalarda çorba mutlaka içilmez. İsterseniz gelir. Bazı ziyafetlerde ihtiyaridir mesela. Yapan da olur, yapmayan da olur. Ama mesela meze mutlaka gelir baştan. Orada ödeniyor. Evet. Mutlaka gelir. Onunla başlarlar. Zaten salataya başlar onlar şeye, yemeğe. Ama bizde çorbasız bir ziyafet düşünülmez. Hatta mütevazi evlerde bile ana yemekten önce çorba verilir. Çorba mideyi alıştırır derlerdi eskiden.
Genişletir, ısıtır.
Genişletir, ısıtır. Bunun tabii tıbbi faydası da var. Hatta çorba yalnız başına bizim çorbalarımız bir adamı doyuracak kıvamdadır. İçine ekmek doğradığınız zaman çorba, hele bir de et suyu çorbasıysa, çilitse
tabii
muazzam besleyicidir.
Tabii sadece sıvı olmak zorunda değil. İçi taneli, baklagiller, et, meyveler olan
tabii
çorbalar,
çorbalar
var.
Yani sadece
neredeyse bir aşa dönmüş.
Yani yayla çorbası, domates çorbası, kırmızı mercimek ve tarhana tanesizdir.
Bence
ama
bizim
yeşil mercimekten yaparsınız, nohuttan yaparsınız, taneli çok çorba vardır.
Bence bizim toplumumuzu ayakta tutan taşlardan, direklerden bir tanesi bu çorba alışkanlığı. Tarhana ve mercimek. Sorsanız bu ikisini herkes sever.
Herkes sever.
Ve bu fermente çorbaların özellikle toplumumuzda bu kadar sevilmesi, hani bunca olumsuzluğa rağmen bir parçacık sağlıklı olmamızı sağlıyor.
Tabii doğru. Yani Türkiye'nin başına gelen belalar, mesela Avrupalılar salgın hastalıklardan şarap sayesinde kurtuldular. Su içmediler. Hep şarap içtiler. Mikrop olmasın diye. Bizde baharat ve fermente olmuş gıdalar.
Ama bu önerilen bir şey
değil tabii ki. Önerdiğimizden değil. O zaman orta çağdan bahsediyorum. Yani onlar, o zaman hiçbir ilaç yok. Sular hep mikroplu. Avrupa'da sular birikmiş sulardır biliyorsun. Akarsu kullanma adeti yok onlarda. Bugün bile filmlerde görürsünüz. Yüzleri falan birikmiş suda yıkarlardı eskiden ya. Şimdi değil tabii.
10 kişi aynı.
Aynı şekilde girer çıkardı. Şimdi bu mikrop üretir. Bizim kültürümüzde akarsu vardır. Onun için mesela biz İstanbul'u aldığımız zaman baktık her tarafta sarnıçlar var. İstanbul'u suyu kıt, sarnıçlara su biriktirip kullanıyorlar. Bu her şey için kullanılıyor. Biz ise akarsu merakında olduğumuz için Türkler bilhassa Kanuni Sultan Süleyman ve sonrakiler İstanbul'u akarsuya doyurmuşlar. Bu muazzam bir şeydir. Buna su medeniyeti deniyor.
Şimdi bu bentleri vesaire görüyoruz. Onlar öyle bomboş, sadece
değil,
görsel
şakır,
olsun
şakır,
diye.
Şakır şakır, su içiyordu. Su terazileri var. Hemen her şeyi de onu kule, fabrika kulesi zannediyor. Onlar su terazisidir. Suyun taşkınlığını engelliyor, yukarı çıkıyor. Muazzam bir medeniyettir bu.
Ya da basınç oluşturuyor.
Basınç oluşturuyor. Bu çok zor bir şeydir. Kolay bir şey değildir. İstanbul gibi engebeli bir yere siz bu su terazileriyle ve bu kemerlerle su getiriyorsunuz. Onun için Türkler buna ihtiyaç duymamışlar. Zaten içki bizim dinimizde ve kültürümüzde haramdır. Eski Türkler de sevmezlerdi bu tür içkileri, ama aklı izale ettiği için. Ama biz baharatla, baharat olan düşkünlüğümüzle ve fermente gıdaları olan düşkünlüğümüzle ve yoğurt yiyerek bu işlerden kurtulduk. Pek çok salgın hastalıklarda Anadolu Avrupa kadar zayiat vermemiştir.
Tabii akan su dediğiniz gibi burada çok önemli bir şey. Akan su mikrop tutmaz, kir tutmaz diyoruz.
Bir de temizlik, yani Müslüman Türklerin temizlik adeti vardır. Yani devamlı abdest almak, yıkanmak ve temiz olmak devamlı Türkler için bir imtiyazdır. Yani bir millet düşünün ki milleti millet yapan anayasanın başında temizlik imandandır geliyor. Yani bir iman etmek alametidir temizlik. Bu kültürün parçası olmuş. Bu da sağlıklı kalmayı sağlıyor. Onun için çorba bizde olmazsa olmazdır. Ahmet Rasim merhum namlı gurmelerden de. Bizim tarihimizde böyle birkaç yazar vardır. Mesela Yahya Kemal bunlardan bir tanesidir. Refik Halit bunlardan bir tanesidir. Bunlar namlı gurmelerdir. Şimdi insanlar çok yiyenle gurmeyi birbirine karıştırıyor. Çok yiyen başkadır, gurme başkadır. Çok yiyen ne bulduysa yer ve kilo problemleri, şişmanlık problemleri, hastalıklarla yaşar. Onu insanlar yemeğe düşkün zanneder. Hmm. O yemeğe düşkün, yemeke değil. Yani gurmeler ayrı.
Yemeğin kendisine,
gurmeler,
tadına değil.
Evet, gurmeler yemek yapmayı bile bilmeyebilirler. Yumurta bile kırmayabilirler. Ama yemekte kullanılan malzemenin nispetini, birbiriyle olan ahenk tenasübünü çok iyi bilirler. Ve bunlar yazmışlar. Bunlar sayesinde biz eski yemek kültürümüzü adabıyla biliyoruz. Tabii bizim yemek kültürümüz bilhassa Selçuklular ve bilhassa Osmanlılardan sonra çok rafine bir hal almıştır. Yani Osmanlı mutfağı dediğimiz zaman biz artık Türk mutfağının en rafine halini
kastediyoruz. Saraydaki mutfaktan bahsediyoruz.
Saray, ama saraydan da tabii tekrar insanlara akseden bir tesir var. Çünkü saray bütün Osmanlı cemiyetinde estetik değerleri aksettiren bir merkezdir. Bu mutfakta yapılan yemekleri anlatan elimizde tabbah kitapları vardır. Tabbah aşçı demektir. Türkçedir aşçı. Şimdi ahçı deniyor. Yani ah etmek de mümkün tabii. Çok yenir insan ah eder ama esas aşçıdır. Anadolu'da aşçı derler. Güzel de bir tabirdir. Aş yemek demektir bize.
Aş yapan.
Evet, aş yapmak, aş yemek, aşhane yemektir. Sütlü aş. Sütlaç yani oradan geliyor.
Aşure de mi?
Aşure ondan geliyor. 10. gün yapıldığı için Arapçadır. On. Aşure on. Şimdi bunlar bu tabbahlar kitap yazmışlar. Yani Osmanlı yemeklerini buradan anlıyoruz. Mesela ben onları okuduğumda çok garime gitmişti. Yemeğe erik koyuyor.
Evet, onu
ve şey koyuyor. Kayısı koyuyor.
Ayva
koyuyor.
Domatesin olmadığı.
Ben domates yok tabii. Domates
yani
yok.
Şimdi düşünün. Kırmızı rengi vermek için biz domates ekliyoruz, salça ekliyoruz.
En kötü. Şimdi aşçı olmakta bir şey yok. Domatesi basarsanız yemekteki hiçbir kusur kalmaz. Domates yemek kusurlarını örter. Onun için iyi aşçılar domatesi ve domatesli yemekleri sevmezler. Kandırmasyon görürler.
Kendini gösteremiyor. Evet. Ama eskiden Osmanlı sofraları için konuşacaksak eğer, domatesin olmadığı
bir zamanda yaşıyoruz.
Rengin sadece meyvelerle verildiği ve sadece renk de, domates sadece renk vermez ki, domatesin böyle
kendine mahsus bir rahiyası var.
Ekşimsi, tatlımsı, evet, bir değişik tadı var.
Yemeği sarıyor. Yani domates bütün her şeyin üzerine çıkıyor. Böyle
İşte buna erikle, kayısıyla, üzümle, evet,
şeyi, annem dedi, ben rahmetli annem dedi, yemeklere erik koyardı dedi. Hmm. Sarmaya ve erik. Annem onu kabul etmiş ama şeyi duymamıştı mesela, kayısı.
Kayısı ve ayva.
Ayvanın, evet, onu biz hani normal kayısı ayva şeyi olarak tüketiyoruz ama annem öyle dedi.
Ayda kırmızı rengi veriyor.
Kırmızı rengi veriyor tabii aynı zamanda. O da ayrı bir kültürdür. Bu kitaplarda neler neler var. Ahmet Rasim gibi, Yahya Kemal gibi kişiler de, boğazına düşkün gurmelerde bize son devir mutfak adabını ve yemek kültürünü veriyor. O mesela diyor, yani çorbasız bir şey olmaz diyor. Şiirleri var. Kana kuvvet, göze fer, batna ciladır çorba diye başlayan uzun bir çorba kasidesi var Ahmet Rasim'in. Düşünün hangi kültürde kelli ferli bir gazeteci, şair, mebus çorba için böyle bir şiir yazar. Yani boğazına düşkündür zaten.
Bir karşılığı olur.
Tabii, yani bir karşılığı olur. Onun için yani bu muazzam bir şeydir.
Bir araya gireceğim, buyurun, izninizle. Şimdi bu sözünü ettiğiniz gurmeler tabii aynı zamanda bize o dönemin de bilgilerini veriyorlar. İşte bunun gibi meşhur seyyahlar da aslında gittikleri yeri mutfak kültürüyle ilgili, evet, bize o dönemden bilgiler veriyorlar.
Avrupalılar bunu çok vermişler. Avrupalılar için tabii şark mutfağı bambaşka bir mutfak. Kendileri bir kere, yani o zaman Avrupa'da zaten mutfak kültürü çok zayıf. Ne kadar olsa olsun eski Roma zaten bitmiş, medeniyeti bitmiş. Zayıf bir mutfak kültürü var. Avrupalılar pek çok mutfak ürünlerini Haçlı seferleri vasıtasıyla Akdeniz'den, Türklerden ve Araplardan öğrendiler ve Kuzey Afrika'dan öğrendiler. Bu Avrupa'da muazzam bir devrim oldu. Bunu Avrupalı yazarlar, bunu bilhassa son zamanlarda yazıyorlar. Medeniyetin tarihine dair çalışanlar. Avrupa'nın mutfak kültüründe bilhassa Akdeniz'in, Arap, Türk ve Kuzey Afrika mutfağının tesirlerinden bahsediyorlar. Bu seyyahlar öyle. Oradan bize, bizimkilerden oraya gidip gelenlerden, oradakilerden çok fazla bir şey öğrendikleri yok. Ama bu bizim yazarlarımız enteresan. Mesela ben Refik Halit'te okumuştum. Diyor ki, pirinç pilavını ve yağda yumurtayı pişiren her yemeği pişirir. Hmm. Allah dedim, bu kadar basit, yavan yemekler. Hmm. Sonra anneme dedim ki, annem dedi ki, pilav pişirmek çok zordur dedi. Eskiden, evet, dedi, aşçı alırken dedi, imtihan yaparlarmış dedi.
Osmanlı Sarayı'nda.
Osmanlı, evet. Hakikaten pilav duru olmayacak, cıvık olmayacak, taneleri yanmayacak. Bir de şehriyeli yapıyorsan şehriyeler... Bayağı bir emektir pilav. Yani pilav deyip geçiyorsunuz.
Tabii, bir de şimdi kadınlar evde çok yaptığı için...
Elleri pilavı, alışmış.
Yani kolay geliyor. Ama şimdi siz saray mutfağında pilav yapıyorsanız böyle koskoca bir...
Evet. Bir de büyük oldu mu daha zorlaşıyor.
Tencerenin bir lenger dolusu, öyle diyelim. Evet. Pilav yapacaksanız kullanacağınız yağ, suyu, pilav, pirinci nasıl yıkayacağınız, pirinci tanımanız, bunlar tabii aşçının hususiyeti.
Hangi yemeği hangi pirincin defakat edeceğini, ne kadar pişeceğinin, ne kadar bekleyeceğini. Bir de o zamanlar safran vesaire katıyorlar. Onlar tabii belli, her birinin pişme şeysi farklıdır. Bir de tabii pişirme müddeti. Bir de şimdiki gibi kısılan ocaklar yok o zaman. Tabii. Altına odun sürüyorsunuz. Bu odunu çekerek, iterek, yiyerek veya şeyi açarak, kazanı açarak, kaldırarak bunu ayarlıyorlar o aşçılar. Ve yağda yumurta da hakikaten zor. Yani ne katı olacak, ne cıvık olacak, ikisinin arası hakikaten zor şeyler. Biz dışarıdan kolay zannediyoruz ama yemek pişirmek, annem öyle derdi. Yemek pişirmek yavrum hem fizik hem kimya.
Hem matematik
derdi, hem de matematik deneyi, evet, doğru deneyidir derdi.
Şimdi sorularım var, yemek olunca söz konusu çalıştığımız yerden çıktı, evet, diyelim. Ben Anadolu mutfağının nasıl şekillendiğini, hangi kültürlerin izleri olduğunu hep merak etmişimdir. Evet. Mesela biz artık yavaş yavaş Anadolu topraklarında yer bulmaya başladığımızda bazı şeylerle karşılaştık daha önce bilmediğimiz. Zeytinyağı mesela, evet, az bulduğumuz ama yemeklerde kullanılmayan bir Anadolu'da asıl yağ kaynağı. Evet. Ama onunla beraber de hayvansal yağları beraberimizde getirdik ve Anadolu insanına da bunu öğrettik. Bir taraftan pastırma gibi at üstünde seyahat eden insanların temel besin kaynağı beraberimizde getirdik.
Türk buluşudur. Türk buluşudur pastırma. Adı da zaten bastırmadan gelir. Her ne kadar bugün Anadolu'da sadece Kayseri'de yapılıyor zannedilirse de aslında çok eski bir Türk yemeğidir. Ve eskiden herkes pastırma yapardı. Çünkü
sucuğunu pastırmasını kendi yapan
yapardı.
Değil mi insanlar?
Kendisi yapardı. Neden? Çünkü eskiden şimdiki gibi, şimdi insanlar için çok garip gelecek ama kasap diye bir yani bir şey yoktu. Anadolu'da kasap dükkanları vardı. Daha doğrusu kasaplar vardı. Bu kasaplar talep toplayarak hayvan keserdi. Yani ben hayvan kesip gidip, buzdolabı yok çünkü. Et ertesi güne kalır ama ondan sonraki gün ne kimse almaz o eti. Kötü olur. Hiç kimse kesip de ziyan etmek istemez. Et her zaman ucuz bir şey değil ne kadar olsa olsun. Talep toplanır. Önceden gider kasaba isminizi yazdırırsınız. Dersiniz ki ben şunu alacağım, şunu alacağım. Belli bir meblağ olunca kasap et keserdi. Şimdi böyle bir cemiyette ve kestiğiniz, diyelim ki çok aldınız. Nereye koyacaksınız? Nerede muhafaza edeceksiniz?
Pişirseniz bile muhafaza yöntemleri.
Bunun için biliyorsunuz kavurma diye bir metot var. Etleri küçük küçük doğrayıp haşlıyorsunuz. Kavuruyorsunuz. İçine kuyruk yağı koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Küpe basıyorsunuz. Oradan alıp tuzlu kullanıyorsunuz. Ama kavurma ne kadar olsa beklemiş bir gıda. Ama pastırma ve sucuk da bu konsepte hazırlanmış. Türkler Orta Asya'da, hatta bunu hazırlanışta şöyle derler. Çiğ eti baharatladıktan sonra beze sarıyorsunuz. Atın eğriyle atın teni arasına koyuyorsunuz. O yürürken onun hararetinden pişiyor. Esas pastırma, onun için pastırmış oluyor.
Hareket var orada.
Hareket
aslında,
var, hareket
mi?
Var.
Sadece
ve hararet
bırakmıyorsun.
Var, bırakmıyorsunuz. Böyle esas şeysi budur. Ve Türklere mahsus bir gıdadır. Çok besleyici, çok lezzetli
bir
gıdadır.
Nereye giderse gitsin, bir parça kesip
yanında
yer.
Var. Bütün seyyahların, askerlerin, herkesin yanında pastırması vardır. Çünkü protein ihtiyaçtır biliyorsunuz. Başka türlü et muhafaza edemezsiniz. Bunu bir parça kesersiniz. Hamur işi zaten buluyorsunuz bir şekilde. Ona katarsanız işte sizin gıdanız budur. Gıdanız budur. Bu Türklere mahsus bir sistem. Biz hayvani yapma.
Aslında dürümün de atası.
Atası
yani,
evet
mi?
Aynen öyle. Şimdi hayvan besleyen bir cemiyet. Hayvan ete meraklılar. Biz daha çok haşlama et yapardık. Bu kebap türü bize Araplardan geçmedi. Yani eti kebap yapma.
Grill dediğimiz ızgara.
Daha çok Arap. Yani bütünlüğüyle kati böyledir diyemeyiz ama umumiyetle onlardan geçmiş bir şeydir kebap. Kebap da zaten orada. Biz daha çok haşlama. Haşlama derken bu sadece su gibi düşünmeyin. Yani yahni gibi de düşünebilirsiniz.
Tencere yemeği.
Tencere yemeği şeklinde yaparlar. Ve bugün Kazakistan'da, Türkmenistan'da hangi eve giderseniz gidin. Hangi saatte giderseniz haşlama et getirirler. Önünüze koyarlar. İsteyin yiyin, ister yemeyin. Yani orada çay ikramıyla beraber odur. Çünkü çok fazla yemek çeşidi yoktur. Ama et sofranın efendisidir. Her yanında pilav varsa öyledir. Orta Asya Türkleri bugün bile etli pilav yemekten sayarlar. Etli pilav yoksa yemek saymazlar. Bu Araplarda da aynı kültür vardır. Böyle.
Peki bunun yanına salata?
Yeşilliklerle bizim tanışmamız çok sonra. İran ve Anadolu kültürüdür. Ve yeşilliği sevmişiz biz. Yeşilliksiz sofraya oturmamışız. Hatta bir Türk sözü vardır. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer. Yahya Kemal için anlatırlar. Yahya Kemal Park Otel'de kalırdı. Hiç evlenmemişti. Hiç evi olmadı. Hayatı boyunca otelde yaşadı. Enteresan bir adamdı Yahya Kemal. Yemeğe çok meraklıydı. İyi bir şairdi. Bize son devir kültürü, yani halk kültürünü, sosyal kültürü en iyi anlatanlardan bir tanesi. Yani Yahya Kemal iyi ki yaşamış. Yahya Kemal'i bana sorarsanız şairliği çok güzel ama bu
sosyal kültür,
sosyal kültür anlatıcılığı bambaşka. Refik Halit de öyledir. Park Otel'de lokantaya ve herhangi bir lokantaya gittiği zaman mutlaka yeşillik istiyor. Fakat yeşillik yemezmiş, sevmezmiş. Muhtemelen o şeyden korkuyor. Mikrop falan kapar yeşillik. Muhtemelen. Tam çünkü şey bir insandı o da. Abdülhak Şinasi gibi titiz bir adamdı. Mesela yüzlerce ayakkabısı vardı. Vardır bazıları ayakkabı merakı varmış mesela. Devamlı ayakkabı almış. Devamlı ayakkabı almış. Vefatında yüzlerce ayakkabısı bulundu. Kıyafetine de düşkündü. Garson bir iki getiriyor bir daha getirmiyor. Nerede benim salatam diyor. Efendim yemiyorsunuz diyor. Sana ne diyor ya sen benim göz zevkimi niçin bozuyorsun diyor. Benim salatamı sen getireceksin ben yemem.
Ama sen getireceksin. Sofrada olacak.
Düşünün. Yemese bile sofrada salata olduğunu istiyor. Ben de yaşlılarda hep onu gördüm. Yani yemek varmış yokmuş yemek iyiymiş azmış buna değil de salatanın var olup olmadığına ehemmiyet verirlerdi. Eskiden çok çeşitli salatalar yaparlardı. Son zamanlarda bu salatanın şeyi azaldı. Çeşitleri azaldı. Çünkü şartlar insanı buna zorladı. Bir de domates hayatımıza girdi. Domates eskiden salatalarda yoktu. Onun için salatalara lezzet vermek için çok çeşitli şeyler kullanılıyordu. Ve salata bizde sirkeyle yapılırdı. Limonun salataya sıkılması sonradır. Şimdi sirke tekrar hayatımıza girdi. Sirke çok sevilen, çok vazgeçilmez bir gıdaydı. Son zamanlarda ağır kokusu sebebiyle terk edilmişti. Şimdi insanlar tekrar sirkeye şifası döndü sebebi. Ve artık şifası sebebiyle artık şifadır. Çünkü Hazreti Peygamber methetmiştir. Sirke ne iyi katıktır diye. Ekmekle mesela sirke yediği çok olurmuş. Sonra bir doktor bana dedi ki, aa öyle mi demiş dedi peygamber, ne enteresan dedi, salisilik asit dedi çok faydalıdır. Aspirin dedi biliyorsunuz dedi, her derde devadır, aslı salisilik asittir dedi, sirke de salisilik asittir dedi. Bak dedi peygamber ta o zamandan dedi bunu görmüş. Bunlar dedim böyle evet. Şeyler ortak akıldır yani, yüksek insanların ortak aklıdır.
Şimdi Elia Çelebi'nin 17. yüzyıla ait bir notu var. İstanbul nüfusunun 350 bin 500 bin arasında olduğu bir yerde 300 salata satıcısı ve 200 salata dükkanı. Evet. Şimdi tabii neden sayı tutmuyor? Çünkü seyyar satanlar.
Seyyarlar var, evet. Seyyarlar çok var. Mahalle aralığında geziyorlar. İnsan şimdi eskiden pek çok gıda da dışarıdan alınırdı. Ha bir de salata derken turşuyu ihmal etmemek lazım. Turşu da bize Farslardan gelmiş bir gıdadır. Tirş zaten ekşi demektir Farsça. Fakat Türkler bunu kendilerine adapte etmişler. Envai çeşit turşu yapmışlar ve bilhassa bakliyat ve et yemeklerinde turşusuz sofraya oturmamışlar. Turşu bana çok ağır bir şey gelirdi fakat dediler ki turşu çok faydalıdır. Fermente bir gıdadır, antiseptiktir, iştah açıcıdır, mideyi dizayn edicidir. Yani o acılı ekşiliği de faydası tuzlu biraz biliyorsunuz. Yani tuz zarar gibi geliyorsa
evde
ama
yapınca işte evde yapınca
onu da ayarlayabiliyorsunuz. Evet.
Çok teşekkür ederim bu lezzetli.
Bitmedi soframız ama gene devam ederiz sonraki programlarda.
Bu sofra daha çok yemek kaldırır. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.